Başka. Kahraman Tazeoğlu. 5. ayrım. Var gitme. Öfkenin doruğunda bir yalnızlık demleriz. Sonra şiir kazırız içimizden kalabalıklara. Biz izimizi şiirle sürdük, mesafelerimiz kentlerceyken. İznimizde şiirler çıkar. Ya kalırsın, yatağında su tutar bedenimi, ya da gidersin, adım bir kez daha kahraman olur. Senin kadar ben de kaldım sevgili. Benden kentlerce, sayfalarca uzaktın. Senden kaç aşk ve kaç yaş küçüktüm. Sende olmayanlar toplamıydı hayatım ve bana bulaşmayanlarla örülüydü yaşamın. Sıfatına yeni dediğim her duygu sende eski bir yaranın adıydı. Ben aşk kanamalı gecelerde öleceğim korkusuyla yaşarken, sen her yaralanmada sabra durmayı başaracak kadar iyi biliyordun merhemini ya da kendini iyileştirmeyi. Sakar bir intihardan düştüm hayata, yaşıyorsam sakarlığımdan. Hayatı ölmekten korkanların sığındığı yer olarak görenler vardır. Hep merak etmişimdir onların nasıl bir hayat yaşadıklarını. Sürekli intihar sınırlarında gezerler. Kimi zaman başarısız girişimlerde de bulunurlar. Böyle biriyle uzun yıllar birlikte oldum. Kendisi hala yaşamla kavgada. Onun için hayat anlaşılmamış değil, yanlış anlaşılmış bir soru bence. İçinden çıkamadıkları girdaplarda, kendi kusmuğunda boğulanlardır onlar. Yaşamı bir engel olarak görür çoğu ve tam ortasında uydukları yalanı inanılır kılmak adına hep haklılıklar üretirler kendi fikirlerince. Afşar Timuçin'in dediği gibi yaşamak, alışmalardan sonra alıştığı her şeyle savaşmasıdır insanın. Oysa kendi kusmuğunda boğulanlar, bu savaşın sonunda kendilerine hep "Beni yaşama kim ikna edebilir?" sorusuyla dolaşırlar. İç keşiflerinden uzak bir yolda yerlerinde sayıp dururlar. Yaşamak onlara hiçbir şey vermez ama çok şey alır. En kötüsü de olmayan yaşama gücünün almasıdır. İntihar, yaşamı çizen insanın elindeki silgiyi ilk ve son kez kullanmasıdır. Kendini silmeyi iyi beceremeyenler, beceriksiz bir intihardan düşerler yaşama. Bundan sonrası sakarlıktan yaşamaktır. Biraz sakat, biraz eksik. Çünkü intihar öldürmemişse, sakar intiharlardan yaşama düşmek süründürür. Düğümlerin çıkmazından elime düşen tek bir seni seviyorumdu. Gelişemedik ulu orta. Durduk bulanıklığımızda, durulmadık durgunluğumuzda. Çarptık, düştük. Ayağa kalktık yardımsız. Seni seviyorum da her şeyin en baştaki sonu. Söyledik, duyduk, yeniden düştük ve kalkamadık yardımlı. Gelmedi acil adamlar. Sen yine de bu gece gelirken yolu uzat ve getirme yanında başka yarınlarını. Oysa ben senden bir bardak su istedim, Akdeniz değil. Bıyıkları yeni terlemeye başlayan bir delikanlıydı o. Nereden duyduğunu hatırlamadığı bir söz çınlayıp duruyordu beyninde. Unutulmuş yaralarıma tuzdur adın. Ve dalgındı. Elleri cebinde, başını omuzlarının arasına gömmüştü. Yenik ve yaralı bir yürüyüşü vardı. Ne evde ekmek bekleyen kardeşi geliyordu aklına, ne de evine gidecek bir otobüs biletinin bile olmayışı. Yürüyecekti, çoğu kez yaptığı gibi. Yırtık ayakkabılarından içeri giren soğuğa aldırmadan tam bir saat yürüyecek ve eve varacaktı. Ağzını kıpırdatsa, donmak üzere olan dudaklarından o söz dökülecekti. Unutulmuş yaralarıma tuzdur adın. Titreyerek geçti caddeden. Kimsenin fark etmediği, fark etseler de asla önemsemeyeceği biriydi. Kendi cevherinde suskun, başkalarının öneminde önemsiz. Koltuğunun altında son parasıyla aldığı ikinci el kitapla ve boş bir mideyle geçireceği geceye doğru ilerliyordu yine. Ama bu kez ağlamaklı, ama bu kez onuru zedeli. Zihninde o söz öbeği duruyor hala. Unutulmuş yaralarıma tuzdur adın. Çok sevmişti o kızı. Aklına geldiğinde açlığını unutacak, ismini başka ağızlardan duyduğunda içi burkulacak, uykusuzluklarında uykusuzluğu unutacak kadar sevmişti. Sevdiği kız yürüyor diye o yolları sevmek, sevdiği kız için anneye küsmek, sevdiği kız için sevmediği her şeye alışmak. Ne de kolaydı ona. Bir arkadaşı, "Onu ne kadar çok seviyorsun?" diye sorduğunda, "Elimin tekini hiç düşünmeden kesip atacak kadar" demişti. Arkadaşı buna çok gülmüş ve cevabı küçümseyerek, "Neden ikisini değil de tek elini?" diye dalga geçmişti. O ise hiç aldırmadan şöyle diyecekti. "Onun elini tutabileceğim bir elim kalsın bende." Bıyıkları yeni terlemeye başlayan bir delikanlıydı o. Aşkı kendisinden büyüktü ve aklında hep o söz vardı. "Unutulmuş yaralarıma tuzdur adın." Kız zengin bir aileden geliyordu. Farkındaydı o delikanlının kendisini sevdiğinin. Ara sıra bakışlarına küçük gülümsemeler ekleyerek fırlatıyordu delikanlının kalbine doğru. O gülüşün hızla içeri girdiği yerden hayat dışarı fışkıracak gibi oluyordu. Ve bir gün tüm cesaretini toplayarak gitti ona delikanlı. Terleyen avuçlarında ona yazdığı bir şiirle gitti. Adımları yaklaştıkça ona kalbindeki depremler faaliyete geçti. En saf gülüşünü taşıyordu yüzünde delikanlı. Zengin kız fark etti bu gelişi ve daha elini uzatacağı sınıra bile girmeden, "Cevabım hayır. Ne sanıyorsun sen kendini, salak? Aptal aşıklar gibi peşimdesin. Defol!" deyiverdi. Oysa delikanlı ne arkadaşlık teklif edecekti ne de ona duyduğu aşkı anlatacaktı. Sadece elinde taşıdığı o kırık dökük şiiri verecekti ve yoluna devam edecekti. Çünkü o da biliyordu davulun dengi dengine vurduğunu, o da biliyordu haddini, o da biliyordu hayattaki yerini. Keşke sadece o şiiri alıp okusaydı. Kırmadan yollasaydı ki zaten kendisi gidecekti. Tek istediği ona yazdığı şiiri bir kez okumasıydı. Olmadı. Ne olurdu sanki o masum ve insancıl isteği yerine gelseydi? Ne olurdu sanki bir kere de istediği bir şey olsaydı? Yıllar sonra o kıza bir şiirinde şöyle seslenecekti. "Oysa ben senden bir bardak su istedim. Akdeniz değil." Eve varmıştı. Hala avuçlarında sıkı sıkı tutmakta olduğu şiirle yaklaştı sobaya. Kapağını açtı, küllenmeye yüz tutmuş közlerin ortasına bırakıverdi dörde katlanmış kağıdı. Zonklayan ayaklarına şakakları da eklenmişti. Koltuğunun altında duran ikinci el kitabıyla sığınırken yatağına sadece şu sözler döküldü dudağından. "Senden veremeyeceğin neyi isteyeceğimi sandın da, sana veremeyeceğimi düşündüğün şeyler adına başlamadan bitirdin beni Elif." Bıyıkları yeni terlemeye başlayan bir delikanlıydı o. Bulunamadan yitirilmiş bir aşkın kahramanı olmasa da, kendi adı kahraman olan bir delikanlıydı ve unutulmuş yaralarına tuzdu adı. "Korkağı olduğum aşk bana seninle öç aldırıyor. Ben senin kaçmak isteğinde açabileceğin ve sonrasında dünyanın yüzüne çarpıp gidebileceğin bir kapıyım. Gel, aç ve kaç. Bir gün bırakıp gitmek istediğinde her şeyi, kitaplar dolusu rafları, masa üstünde sayfalara meydan okuyan kalemini, duvarlara yapıştırdığım ve unutulmaya yüz tutmuş diplomalarını, yalnızlık döşeli evini ve belki de kendini ve belki de beni terk etmek istediğinde ardına geçebileceğim bir kapıyım. Gel, aç ve kaç. Yalnızım çünkü sen varsın. Geldi ve yanımdaki boş sandalyeye oturdu. Tek başımalığımı dağıttı varlığı. Bir sigara yaktı ve gülümsedi. Sonra bir bira söyledi kendine. Yan masada çene altına yerleştirilmiş kırık bilekleriyle makyajlarını daha alkolün dağıtmaya başlayamadığı şık kadınlar ve onlara ev sahibi rolü yapan masa sahibi erkekler vardı. Birkaç kadehten sonra bu kasıntılı duruş yerini aldırmasız bir gevşekliğe bırakacaktı. Gözlerime baktı ve "Neden yalnızsın?" diye sordu. Başımı çevirdim ve "Neye göre?" dedim. Güldü. Birasından bir yudum daha aldı. "Senin hiç susmaktan dilin kurudu mu?" diye sordum birdenbire. Şaşırdı. "İşte odur asıl yalnızlık," dedim. "Suskun ve hep yalnızsın. Uzaktan izlemek yetmiyor seni anlamaya. Neden insanlarla aranda hep kalın duvarlar var? Ve neden hep yalnızlığı seçiyorsun?" dedi. Şimdi gülümseme sırası bendeydi. O birasını yaralarken ben anlatmaya başladım. Varlığına sarıldığım huzur maskesidir yalnızlığım. Evet, huzurdur. Ama maskedir de aynı zamanda. Kimseye armağan edemeyeceğim bencilliğimdir. Otobüslerde hep son duraklarda uyandırılan, kendi yolunda kendini kaybeden biriyim ben. Seçilmiş bir yalnızlığı yaşıyorum. Sebeplerim içimde gizli. Anlattıklarım onu iyice meraklandırmıştı. Kafasında dönüp duran binlerce soru vardı biliyorum. İçlerinden birini seçip konuştu. "Etrafındaki kalabalıklar bir şey ifade etmiyor mu sana?" Oturduğum sandalyeden doğruldum ve "Hangi kalabalık bu yalnızlığa çaredir ki? Sanılanın aksine yaşayanın ölene bıraktığı mirastır yalnızlık denen illet. Ben bir kodese girmedim. İnsanları dışarı kilitledim. Dışarıdaki kalabalıkla yan yana gelmezliğimle koruyorum yalnızlığımı. Bu yarattığım yalnızlığa ben yetemiyorum ama başkaları iğne atsa yere düşmüyor, inan," dedim. Birasını bitirmişti. Kafasını kurcalayan sorular giderek artıyordu. "Bizi dışarı kilitlediğine memnun musun peki? İnsan nasıl barışık yaşar bu kadar derin bir yalnızlıkla?" Cümlesini tamamladığında kaşları hala çatılıydı. Yalnızlık, hiç kimsenin olmadığını bile bile günde en az 10 kere içine bakmasıdır insanın. Ve alışmadığın her yalnızlık hep ilk gibi gelir sana. Yan yana durmamıza rağmen yine de bir çift olamazsınız yalnızlıkla. İçbüköy bir yalnızlıkta sadece inmek için kullanılan bir merdivenle ulaşabilirsiniz kendi kuyunuza. Ve ne kadar derinse o kuyu, o kadar kaybolursunuz kendi yalnızlığınızda. Artık sessizliğiniz bile cevap vermez size. İşte ben bu yüzden yapayalnız bir yalnızlıkla yaşıyorum ve hiç şikayetçi değilim kendimden. Garsonu çağırıp hesabı istedim. Gideceğimi anlayınca telaşa kapıldı. Alelacele girdi cümleye. "Yapayalnız bir yalnızlık en çok neyi anlatmaz kahraman?" Ondan hiç beklemediğim bir soruydu bu. Biraz düşündüm ve cevap verdim. "Her sabah düşür düşür bitiremediğim bakire yüzlerdeki fahişe maskeleriyle savaşarak başlıyorum hayata. Beni en gizli yerlerde bile sobelemeyi beceren bir ebe yalnızlık. İşte bu yüzden kendimi parantez içlerine saklayarak yalnızlığımı yalnızlığımla aldatıyorum. Yalnızlığımın bana soramadığı her şeyi sen biliyorsun." Şaşırdı. Hiç böyle bir cevap beklemiyordu. "Sen kendine olan yenilgini zafer sayıyorsun. Gözleri sımsıkı kapalı ağlamak değildir de nedir bu? İyileşeceğini bildiğin yaraların kabuklarını soyuyorsun durmadan. Hiç mi güvenin yok insanlara? Bak hep yanındayım. Bazen bir duraklık, bazen bir telefonluk mesafedeyim sana. Sıkıntılarında, kederlerinde birlikte ağlamıyor muyduk? Birlikte gülmüyor muyduk hayata? Ben bu dostluğun satır aralarını okumaya çalışırken sen neden bu kalabalık yalnızlığına beni de yalnızlaştırıyorsun sana? Bu kadar mı yokum sende?" diye haykırdı. Garson geldi, hesap pusulasını uzattı. Üstüne almayacağım parayı adisyonun arasına koyarak ayağa kalktım. Son sözlerim şunlar oldu. Ne sen bu kalabalıkta yalnızlığı yaşayabildin, ne de ben bu yalnızlıkta kalabalığı. Yokluğun değil, varlığındır beni yalnızlaştıran. Kimseyi sevemememin tek suçlusu sendin. Bana dost gözüyle bakarken sana aşık olduğumu hiç bilmedin. Hep yanımdaydın, bu yüzden kimseyi sevemedim. Evet, çok yalnızım, çünkü sen varsın. Bu onu son görüşümdü ve kendime olan son itirafım. Ey, beni bana pişman eden yalnızlık! Sana çok teşekkür ediyorum. Beni koca bir hayatın ön sözünde bıraktığın için. Aldığın son nefesi hala içinde tutuyorsun, farkında mısın? Ancak sen de verebilirsin son soluğu. Sonbaharında sana ölüm var sanıyorsan eğer. Severken biz, giderken sen ve ben, kalırken iki aşk yoksunu, aşk iki kişiden birinin yokluğudur. Anlayışında mermer sertliği, deli aklı, sara nöbeti. Oysa varsan vardı aşk ve yoksan yoktu her şey. Ve her şey en çok sen yokken hiçbir şeydi. Yolumdan dönemediğim için değil, seninle hiçbir yolda yürüyemeyeceğimi bildiğim için gidiyorum. Bazen bir yol ayrımında durup beklersiniz. Sizi mutluluğa götürecek olan sapağın neresi olduğuna karar vermeye çalışırsınız. Çünkü bir mutsuzluktan geliyorsunuzdur ve çok yorgunsunuzdur. Gitmek için seçtiğiniz yol, hayatınızda var olan insan için bir yolun sonu olabilir. Siz ayrı bir yoldan hayata devam ederken, artık onun için gidilecek yol kalmamış da olabilir. İşte o zaman siz bir bırakan, terk eden, ayrılan olursunuz. Diğeri de bırakılan, terk edilen, yalnızlaşan olur. Önce sizi o seçtiğiniz yoldan döndürmeye çalışır. Bu aslında kabullenememektir. Yenilginin marazıdır. Fakat o bunu bilmez. Tüm çabası gideni geri döndürmektir çünkü. Yalvarır, ağlar, kızar ama vazgeçtirtemez. Giden kararlıdır, dönmeyecektir. Yoluna artık onsuz devam edecektir. Çünkü o bir mutsuzluktan geliyordur. Hem de sebebi sevdiceği olan bir mutsuzluktan. Ayrılmak en doğru karar olacaktır iki kişi içinde. Birbirlerini yaralayarak yola devam edenler, birbirlerinin yaralarını sararak mola verirler hayata. Sonra geçmişteki olumsuzlukları unutarak devam ederler aynı yola ve ikisi de bilmez sargı bezlerinin altından gizlice sızan kanın bir gün damarlarını bomboş bırakacağını. Bunu ilk fark eden, yol ayrımında bu sevdadan ilk vazgeçendir. Gitmek dirilmektir artık. Kalan hep hak verilerek anılacak, giden olan siz hep sorgulanacaksınız başkalarının nezdinde. Ve ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin asla haklı çıkamayacaksınızdır. Oysa ki kendinden ötürü gitmemiştir giden. Gitmenin hakkını vermiştir. Belki dönmesini de bilecektir adam gibi. Kim bilir, belki de gitmek değil, kalamamaktır bu gidiş. Terk ettiğine yoklaşamazsan, kendine de varlaşamayacaksındır. Çünkü bedeni sürüklemek değildir gitmek. Ruhunu da çekip almasını bilmeli insan, kalınmayacak her yerden. Tökezleneceğini bile bile bilmediğin yolu yalnız yürüme cesaretidir gitmek. Annesi ölmüş it yavrusu gibi bir hoşça kalı armağan edip gitmek yürek ister aynı zamanda. Aklında hep o söz. Gitsem gelmeler kalıyor, kalsam gelmeler gidiyor. Diye diye çıkılan bir yol değildir bu gidiş. İnsanın kendisini dövmesidir en haklı olduğu yerde. Sonralarda bir gitmeseydim bilmeyecektim daha eklersiniz dağarcığınıza. Gitmekte kalmak sürekliliğine ilk adım atılır böylece. Kimse bilmez aslında gitmek denilen şeyin ertelenmiş bir yağmura şemsiyesiz başlamak olduğunu. O da bilmez bunları. hiç bilmeyecektir de. Zaman geçer, zaman siler, çok sonra yine zaman hatırlatır size her şeyi. Yıllar sonra yine bir ayrılık sapağına geldiğinizde o son konuşmalar çınlar kulağınızda. Geri gelmeye cesareti olmayan bir kakak olduğun için dönemiyorsun ve bunun için gidiyorsun, kabul et. Hayır, yolumdan dönemediğim için değil, seninle hiçbir yolda yürüyemeyeceğimi bildiğim için gidiyorum. Susmak bir sessizlik sanatıdır. 5. ayrım sonu. Sayfa no 50. Devamı 6. ayrımda.